Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kârilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ Allahu bima ta'malun basir. Sadakallahul azim.
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast'ın bu bölümünde İsrail'in terör amacıyla hazırladığı bir listeden bahsedeceğiz. Tarih bazen karanlık ve anlatılmamış sahnelere sahiptir. Açığa çıktığında geriye sadece ağır ve şaşırtıcı bir sessizlik bırakan anlatılar. Merhaba, ben de İran Radyosu'ndaki meslektaşlarım da Kalk ve Önce Sen Öldür podcast'ının başka bir bölümünde sizlerleyiz. Bugün bu podcast'te çağdaş tarihin en karanlık dönemlerinden birine birlikte bir yolculuk yapacağız. Ronen Bergman'ın aynı adlı kitabından uyarlanan filmde Siyonist rejimin terör eylemlerinin hikayesi anlatılıyor. Bu çalışma gizli ajanlar ve siyasi şahsiyetlerle yapılan binlerce röportajın ve binlerce gizli belgenin incelenmesinin sonucudur. Bergman cesur bir kalemle dehşet verici bir istatistiği ortaya koydu. Siyonist rejim kuruluşundan 2018 yılına kadar 2700'den fazla terör eylemi gerçekleştirdi. Dünyada hiçbir ülkenin yaklaşamadığı bir rakam. Bu anlatıma başlamadan önce İran Radyosu web sitesi ve iranradio.ir sosyal medya hesabımız aracılığıyla çeşitli podcastlere ücretsiz olarak erişebileceğinizi unutmayın. Herhangi bir yorumunuz veya öneriniz varsa bizimle paylaşmanıza mutluluk duyarız. Kalk ve Önce Sen Öldür podcastının bir başka bölümüne eşlik edin. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Kalk ve Önce Sen Öldür podcast'ının bir bölümünde dünyanın en terörist rejimi olan Siyonist rejimin yeni suikast planlarını tartışıyoruz. Bu operasyonun derinliğini ve kapsamını anlamak için karar alma sürecinin perde arkasına bir göz atalım. Önemli ve gizli toplantılardan birinde Mossad'ın üst düzey yetkililere dönemen İsrail Başbakanı ile bir araya gelerek suikast planlarının uygulanma mekanizmasını ayrıntılı olarak incelediler. Bu toplantının temel gündemi önemli isimlerin bir listesinin değerlendirilmesi ve rejimin çıkarları ve hedefleri doğrultusunda bunların ortadan kaldırılmasında öncelik sırasının belirlenmesiydi. Listede 4 isim yer aldı. Hamas Siyasi Büro Başkanı Musa Ebu Merzuk, Merzuk'un yardımcısı Halid Meş'al, Hamas Sözcüsü Muhammed Nidal ve Hamas Siyasi Bürosu'nun üst düzey üyelerinden İbrahim Göşe. Ama bir husus vardı. Musa, Ebu Marzuk'un Amerikan vatandaşı olması operasyonun da gerçekleştirilmesine engel teşkil ediyor ve endişelere de yol açıyordu. Bu nedenle onun ismi listenin en son sırasına Halid Meş'al ise önceliklerin en başına yerleştirildi. Şimdi asıl soru şuydu. Meş'al nasıl doğal bir ölüm gibi gösterilerek ortadan kaldırılabilirdi? Tek bir çözüm yolu vardı, zehirleme. Ve lofentanil adı verilen son derece kuvvetli bir madde ile fentanilden çok daha güçlü bir ilaç, fentanilin morfinden 100 kat daha güçlü olduğunu belirtmek gerekir. Bu zehrin belli bir miktarının ultrasonik bir cihaz aracılığıyla gizlice meşalın vücuduna enjekte edilmesine karar verildi. Bu durumda ölümünün kalp krizi veya benzeri bir krize bağlanacağı düşünülebilirdi. Operasyon planı şöyleydi. İki Mossad ajanı meşale artıdan yaklaşacaktı. Bunlardan biri de iyice çalkalanmış bir şişe sodayı açıyordu. Aynı anda diğer ajan avucunun içindeki saklı ultrasonik bir cihaz aracılığıyla meşale doğru zehir püskürtüyordu. Meş'al ıslak boynunun nedenini sormak için geri döndüğünde elinde köpüren bir soda şişesi tutan iki turiste karşılaştı. Suikast teminin üyeleri 19 Eylül'de Ürdün topraklarına girdi. Bunlar arasında Dr. Platin lakaplı bir kadın anestezi uzmanı da vardı. 5 gün süren bekleyişin ardından nihayet 25 Eylül'de ekibin Ürdün'deki son gününde operasyonu gerçekleştirme fırsatı doğdu. Operasyon sırasında Meş'al'ın kızının beklenmedik bir şekilde araçtan inmesi sürücünün dikkatini kaldırımda duran iki şüpheli şahsa çekti. Sürücü soda şişesini ve onların alışılmadık hareketlerini fark ettik. Bunun sonucunda zehir Meş'al'ın boynuna değil kulağına püskürtüldü ancak zehir yine de iz bırakabilir. Meş'al hemen kaçmaya çalıştı ancak şoförü ve yoldan geçen bir Filistinli birlikte çalışarak iki Mossad ajanını tutuklayıp yetkililere teslim ettiler. Mossad ajanları gizli kimliklerinden soygulamadan sağ çıkacağına inanıyorlardı ancak bu yalan beyanların ardından Ürdün polisi yaptığı aramada altında herhangi bir yara izi olmayan bir bandaj bulunca ultrasonik zehir püskürtme cihazı ele geçirildi. Böylece iki İsrail ajanı tutuklandı. Bu kişilerin Kanada vatandaşı olduklarını iddia etmeleri üzerine Amman'daki Kanada Büyükelçiliği'nin maslahat gözleri kendilerine ziyaret etti. Ancak bu kişilerin Kanadalı olmadıklarını tespit etti. Bu açıklamayla durum daha da karmaşık bir hal aldı ve İsrail hükümeti hem bu iki ajanın hem de Amman kentinin çeşitli yerlerinde kendilerini bekleyen diğer Mossad ajanlarının tehlikede olduğunu anladı. Öte yandan bilincini kaybeden Meş'al'ın uyku sırasında sorunun durması yaşadığı doktorlar tarafından fark edildi. Meş'al'ın uykuya dalması halinde hayatını kaybedeceğini anladılar. Bunun üzerine onu uyanık tutmak için çalışmalar başlatıldı. Bu arada durum öyle bir hal almıştı ki kimse Meş'al'ın şehit olmasını istemiyordu. Ne İsrailliler ne de Filistinliler. Ürdün Kralı Hüseyin de Hamas'ın bir liderinin şehadetinin ki ülkesinde yaygın isyanlara yol açmasından da endişe ediyordu. Zira ülke nüfusunun önemli bir kısmını Filistinli mülteciler oluşturuyordu. Netanyahu ve Yatom, Meş'al'ın şehit olması halinde Kral Hüseyin'in tutuklu iki ajanı infaz etmeye çalışmak zorunda kalacağının da farkındaydılar. Bunun sonucunda Meş'al'ın hayatının bağışlanması karşılığında iki Mossad ajanının serbest bırakılması konusu da gündeme geldi. Şimdi Ben David, Mossad doktoru birkaç saat önce kendisi ve ekibinin şehit etmeye çalıştığı kişinin hayatını kurtarmak için önce otel lobisine sonra da hastaneye gitmek zorundaydı. İsraillilerin getirdiği panzehrin kendisine enjekte edilmesinin ardından Meş'al'ın durumu hızla iyileşti. Ancak Kral Hüseyin, İsraillilere anlaşmanın sadece gözaltına alınan iki ajanı ilgilendirdiğine ve ekibin diğer üyelerinin yani Amman'daki İsrail Büyükelçiliğine sığınan
diğer 6 Mossad ajanından serbest bırakılması için daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacaklarını bildirdi. Ayrıca İsrail hükümetiyle tüm iletişim askıya aldı. Bergman'a göre İsraillilerin gerçek fidyesi, ki bu kelimenin tam anlamıyla birisinin serbest bırakılması için ödenen para veya daha genel olarak herhangi bir sorundan kurtulmak için verilen para anlamına gelir. İsrail hapishanelerinde ömür boyu hapis cezası çeken Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in serbest bırakılmasıydı. Anlaşma yapıldı ama ağır bir bedel de ödendi. Ürdün'deki başarısız operasyon Mossad'ın birçok operasyonel yöntemini açığa çıkardı ve Bayonet ekibinin tüm gizliliğini ortadan kaldırarak ekibin yeniden kurulmasını gerektirdi. İsrail'in Ürdün Haşimi Krallığı ile olan hassas ve nazik ilişkilerinde oluşan hasarı onarması yıllar aldı. Kral Hüseyin ile Netanyahu arasında resmi bir uzlaşma yıllarca ertelendi ve sonunda 1998 yılının sonlarında her ikisinin de Amerika'yı yaptığı ziyaret sırasında gerçekleşti. Meşal olayı İsrail'i suikast timinin pasaportlarını kötü kullandığı Kanada ve diğer ülkelerle tatsız bir diplomatik duruma soktu. İsrail bir kez daha hata yapan bir çocuk gibi özür dilemek ve bir daha aynı hatayı yapmayacağına dair söz vermek zorunda kaldı. Bu olayın ardından Kasera'nın Mossad'ın özel operasyon biriminin başkanı istifa etti. Hırsı kendisine yaramış olan süngü komutanı Jerry görevinden alındı ve Mossad'dan utanç içinde ayrıldı. Oysa Hamas zayıflamadığı gibi dini liderinin serbest kaldığını da gördü. Halid Meşal'ın da şehit edilememesine Mossad ve İsrail rejiminin itibarına utanç verici bir darbe vurmuş olmasına rağmen bu örgütün teoristleri bir an bile komplo kurmaktan vazgeçmediler ve karanlık emellerinin peşinden gitmeye devam ettiler. İmad Muniye suikastından 2 yıl önce Mossad ve CIA'nın onu şehit etmek için çabalarını artırdığı yönündeki haberler Amerikan medyasında yer almıştı. İslami Direnişin bu Lübnanlı komutanı 25 yıldan fazla bir süre boyunca Amerikan ve tabii ki Siyonist istihbarat servisleri ve güçleri tarafından takip edildi. Ve Siyonistler ve Amerikalılar 1980'lerde kendisini takip etmelerine rağmen onu tutuklayamadılar. Batılı bir basın kuruluşu Tel Aviv'in 1980'lerin sonlarında Muniye'yi ortadan kaldırmak için birçok girişimde bulunduğunu ancak toplanan bilgiyi arttıkça kendisine ulaşmanın daha da zorlaştığı çünkü İsrail'in yararlanabileceği hiçbir zayıf noktasının olmadığını yazdı. Bu Muniye'nin içki içmediği, kadınlarla ilişki yaşamadığı, bu uyuşturucu kullanmadığı anlamına geliyor. Ronen Bergman'ın Kalk ve Önce Sen Öldür adlı kitabında anlattığına göre dönemin Mossad Başkanı Meir Dagan'a göre İsraillilerin başlangıçta yaşadığı en büyük sorun İmad Muniye'yi kimsenin bulamamasıydı. Ancak Temmuz 2004'te Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından Galip El-Evvali'nin Mercedes-Benz marka aracında da meydana gelen bomba patlaması sonucu şehit edilmesinin ardından Hizbullah, örgütün iç toplantılarından da görüntüler de içeren onun hakkında bir anma videosu yayınladı. Mossad, videonun bir kopyasını hazırladı ve aradık ayda 8200 Aman biriminden ve Mossad'dan uzmanlardan oluşan bir gruba izlettirdi. Tüm gece süren bu toplantıda videonun her ayrıntısı dikkatle incelenerek yeni bilgiler edinilme ümidi dileniyordu. Gece yarısı olmuştu ve İsrail uzmanlar Mossad merkez binasında toplanmış ekrana bakıyorlardı. Birdenbire 8200. üniteden bir subay bağırdı. Evet, bu Morris. İmad Muniye'nin kod adı Morris idi. İsrail ajanının dikkatini çeken video sahnelerinden birinde Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın büyük bir bilgisayar ekranına baktığı görülüyordu. Bu ekranda bir harita gösteriliyordu. Seyyid Hasan Nasrullah'ın karşısında videonun çoğu yerinde yüzü görünmeyen bir adam duruyordu. Fakat kısa bir süre sonra yüzü ortaya çıktı, sakallı gözlüklü, askeri üniformalı ve şapkalı bir adam Nasrullah'a haritadaki çeşitli noktaları anlatıyordu. Adı İmad Muniye ya da İsraillilerin ona taktığı isimle Morris idi. Artık İsrailliler İmad Muniye hakkında bir ipucuna sahiptir. İlerleyen günlerde videonun kameramanını bulup, casus olarak kiralamak ya da Hizbullah güçlerine kullandığı malzemeleri tedarik edecek sahte bir şirket kurmak gibi çeşitli planlar ortaya atıldı. Muniye'nin yakınındayken bombalanıp patlatılabilecek büyük bir ekran gibi şeyler düşünülüyordu. Ama Mossad'ın başkanı Merdagan, Mossad'ın henüz hazır olmadığı gerekçesiyle tüm bu planları reddetti. Bu uğursuz suikast olayında beklenmedik gelişme, Amman örgütündeki Harun Sevi Ferhaş'ın ısrarı sayesinde gerçekleşti. 8200 numaralı birimin kıdemli komutanıydı ve elektronik casusluk yöntemlerine aşinaydı. Ferhaş ve Mossad Başkanı Merdagan, Hanoi iletişim sistemini de geliştirmek için birlikte çalıştılar. Bu sistem düşmandan gönderilen veya düşmana gönderilen mesajların dinlenmesine de yönelikti. Daha sonra Mossad'ın bir sonraki başkanı olan Yusuf Cohen davaya dahil oldu. Cohen, Avrupalı iş adamları kisvesi altında casusların işe alınması yönünde çaba gösterilmesini önerdi. Bu çalışma ve başarılarından dolayı kendisine İsrail Güvenlik Ödülü verildi söylenmekte. 2004 yılında Merdagan, Mossad'ın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik terör ve sabotaj operasyonlarını yönetmesi için Yusuf Cohen'i atadı. Hizbullah'ın 33 gün savaşındaki zaferinin ardından İmad Muniye, İsrail'in kendisine ve Seyyid Hasan Nasrullah'a suikast düzenleme çabalarını büyük ölçüde artıracağına inanmaya başladı. Bunun üzerine Hizbullah Genel Sekreterine özel bir koruma ekibiyle çevreledi ve onu halk içine çıkmamaya ve canlı televizyon konuşmaları yapmamaya ikna etti. Muniye de Beyrut'tan Şam'a geçti. Bu değişime nedenlerinden biri Suriye güvenlik güçlerinin sert ve profesyonel olarak tanınmasıydı. İsrail daha sonra Beşar Esad'ın güvenlik danışmanı General Muhammed Süleyman'ın etrafındaki dar çevreden birini casus olarak kullanmaya çalıştı. Merdagan Mossad'ın İmad Muniye hakkında en fazla bilgiyi Şam'da elde ettiğini ancak hedef ülkenin başkenti olan Şam'ın Tahran'la birlikte Mossad operasyonları için en tehlikeli yer olarak görüldüğünü aktardı. Muhterem dinleyiciler, Kalk ve Önce Sen Öldür podcastının bu bölümünü noktalıyoruz ve sonraki bölümde İmad Muniye'nin İsrail terör rejimi tarafından nasıl şehit edildiğini anlatacağız. Sizi bu podcastın bir sonraki bölümüne eşlik etmeye davet ediyoruz. Söylediklerimizin tarih ve olaylara ilişkin anlayışınızda etkili olmasını umuyorum. Bu podcastın tarihi olayları anlatmanın ve duymanın bir yolu olduğunu bilin. O halde bu farkındalığı arkadaşlarınızla paylaşarak yayılmasına da yardımcı olun. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve Rus-Emavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Norveçli yeni Müslüman olan kadın Monika Hangslem şöyle diyor. İslam diniyle tanıştıktan sonra hiçbir din İslam kadar kadına saygı göstermediğini öğrendim. İslam dini kadın kerameti ve hürriyetine büyük özen gösteriyor. Batılıların gözünde özgürlüğü kadının sokaklarda çıplak dolaşmasıdır. Oysa bu tabir özgürlükten yanlış bir tabirdir. Bence İslam dini kadınlara gerçek özgürlüğü vermiştir. Ben hicabı kadınlara saygısızlık olarak görmediğim gibi hatta hicabı kadınların rahat etmesi için bir zaruret olarak görüyorum.
Norveç 5 milyonu aşkın nüfus ile Avrupa'nın kuzeyinde yer alan 3 İskandinav ülkesinden biridir. Norveç nüfusunun %2 ila %3 kadarı Müslümandır ve Müslümanlar bu ülkenin en büyük dini azınlığı sayılır. Son zamanlarda Norveç'te İslam dinine yönelişte büyük artış gözleniyor. Halk, Norveç'te maddiyatçılık, fesat ve içi boş yaşamdan yorulmuş ve İslam dinini maneviyat ve insaniyet dolu bir sığınak olarak görmektedir. Norveç'te İslam dini ve özellikle Kur'an-ı Kerim hakkında uzun araştırmalar yaptıktan sonra bu hak dinine yönelen insanlardan biri de Monika Hangslem'dir. Monika'nın hak dini ve şiddetten uzak bir inancın arayışına girmesine yol açan iki etken ise biri Batı dünyasındaki fesat ve diğeri de tahrifata uğrayan Hristiyanlık inancının yetersizliğidir.
Günümüzde Batı dünyasını en çok uğraştıran sorunlardan biri erkeklerin kadınlara yönelik şiddet uygulamaları ve cinsel taciz ve tecavüzlerde bulunmalarıdır. Eurostat'ın raporlarında yer alan verilere göre 2015 yılında Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde kadınlara yönelik şiddet ve tecavüz alanında 215 bin vaka kaydedilmiştir. Gerçi bu tür vakaların birçoğu da hiçbir zaman kayıtlara yansımadığı da belirtilmesi gerekir. Ve maalesef bu sorun ve sıkıntı artan bir şekilde devam ediyor. Monika Hangslem de bu tür durumlardan nefret eden insanlardan biriydi. Monika şöyle diyor, benim İslam dinine yönelişimin mazisi birkaç yıl öncesine dayanır. Norveç'te birçok erkek akşamları eve sarhoş döner ve eşlerine şiddet uygulayarak onların yaşamını zehir eder.
Ancak Monica Hanksley'i şaşkın ve perişan eden bir başka durum, tahrifata uğrayan Hristiyanlık inancında asla kabul edilemeyecek noktaların ve çelişkilerin yer almış olmasıydı. Bilindiği üzere eldeki İncil örnekleri Hazreti İsa Aleyhisselam'dan yıllar sonra o Hazretin havarileri tarafından yazıldı. Bu yüzden bu kitapların kesin ilahi vahiden ibaret olduğu söylenemez. Ve sonuçta aralarında da bariz farklılıklar bulunuyor. Bu yüzden Monica çeşitli İncil örneklerini okuduktan sonra bu kitaplardan yararlanamadığını ve mecburen onları bir kenara bıraktığını belirtiyor.
Ancak eldeki İncil örneklerinin aksine Kur'an-ı Kerim ilahi vahiy İslam peygamberine nazil olur olmaz o hazretin güvendiği bazı emin sahabe tarafından yazılıyordu ve bu yüzden içinde hiçbir sapma ve çelişki yoktur. Nitekim halihazırda bir tek Kur'an-ı Kerim vardır ki o da İslam peygamberinin büyük mucizesidir. Bu yüzden Monica şöyle diyor: İslam dinine benimsemeden evvel Kur'an-ı Kerim'in Norveç diline çevirisini okudum ve İncil ile karşılaştırdım ve sonuçta Kur'an-ı Kerim'e hayran oldum. Kur'an-ı Kerim muhtevası beni hayrete düşürmüştü ve bu kitaptan bol bol yararlandım. Özellikle Kur'an-ı Kerim'e olan aşkımın başlangıcı olarak bildim ve onun sayesinde kendimi güvende hissettiğim İhlas suresinin hayranıyım.
İhlas veya Tevhid suresi kısa olmakla beraber Kur'an-ı Kerim'in en güzel ve en anlamlı surelerinden biridir. Ve içinde Yüce Allah'ın yegane ve hiçbir şeye muhtaç olmayan eşsiz ilah olduğuna vurgu yapılmıştır. Bu sure gerçekte Allah Teala'nın bazı seçkin özelliklerini beyan ederek Allah'ı başkalarının ilah olarak taptıkları mabutlardan farklı kılmaktadır.
Bayan Monica Hanslem, hac farizesine de müşerref olmuştur ve bu manevi ziyaretinden ilginç ve istisna anıları vardır. Monica, hac farizası ve Allah'ın evi Kabe'yi ziyareti sırasında duygularını şöyle anlatıyor. Kabe'yi ziyaret ederken çok acayip bir duyguya kapılmıştım. Mescid-i Haram'ı ziyaret ederken Allah Teala'ya daha da yaklaştığımı hissetmiştim. Bu saadetin daha birçok kez bana nasip olmasını ve İslam dini de tüm dünyaya yayılmasını arzu ediyorum.
Gerçekte manevi hac ziyareti ve milyonlarca Müslümanın büyük bir kongrede bir araya gelmesi ve safa ve maneviyat dolu bir merasimi yerine getirmeleri, ziyaretçilerin üzerinde müthiş bir etki yapıyor ve iman derecelerini daha da yükseltiyor. Nitekim birçok Müslüman hac farizesinden önce İslam dinine yönelik pek de güçlü olmayan imana rağmen, hac farizesinden sonra büyük değişime uğrayarak mümin, dindar ve muttaki insanlara dönüşmüştür.
Başka bir dini seçmek isteyen her batılı kadın için benimseyecekleri dinin kadınların hakkında ne düşündüğü çok önemlidir. Bu soru Norveçli bayan Monica'nın da kafasını kurcalayan soruydu. Ancak Monica Kur'an-ı Kerim, sünnet ve fıkhi kaynakların üzerinde uzun araştırmaların ardından İslam dini kadınlara en çok değer veren ve saygı duyan din olduğu sonucuna vardı.
Monica bu deneyimini şöyle anlatıyor. İslam diniyle tanıştıktan sonra hiçbir dinin İslam kadar kadına saygı göstermediğini öğrendim. İslam dini kadın kerameti ve hürriyetine büyük özen gösteriyor. Batılıların gözünde özgürlük, kadının sokaklarda çıplak dolaşmasıdır. Oysa bu tabir, özgürlük için yanlış bir tabirdir. Bence İslam dini kadınlara gerçek özgürlüğü vermiştir. Ben hicabı kadınlara saygısızlık olarak görmediğim gibi, hatta hicabı kadınların rahat etmesi için bir zaruret olarak görüyorum. Gerçekte Monica, İslam'ın kadınların hakkındaki yapıcı öğretilerini çok iyi idrak etmiştir. Zira İslam açısından kadın kerameti ve özgürlüğü erkeklerle sağlıksız ilişki kurmak değildir. İslam dini toplumda kadının insaniyetini korumayı bir zaruret olarak görüyor ve hicabı da bu yüzden kadınlar için vacip ilan ediyor.
Gerçekte başörtülü Müslüman kadın erkeklere onların heveslerine alet olmak istemediğini ve onlardan kişiliğine saygı göstermelerini beklediğini anlatıyor. Bu yüzden Bayan Monica hicabı kadının huzur ve güvende olması için gerekli buluyor. Monica İslam dini gibi yol gösteren ve insanı insan yapan bir dini benimsediği için çok mutlu olduğunu belirtiyor. Ve bazı arkadaşları da İslam dinini seçeceğini anlatıyor. Norveç'te yeni Müslüman kadın Monica, diğer birçok benzerleri gibi İslam dinini seçtikten sonra bazı sıkıntılarla karşılaştı. Fakat bu sıkıntıların hepsine karşı direndi. Monica bu sıkıntıları şöyle anlatıyor. Benim Müslüman oluşum ailem için asla kabul edilebilecek bir durum değildi. Annem beni evden kovdu ve ben uzun süre Norveçli Müslümanların evinde kalmak zorunda kaldım. Gerçi ilk günlerde Müslüman oluşum ailem için büyük bir kriz gibi göründü ama zamanla gerçeklere teslim oldular ve beni eve aldılar.
Batı dünyasında insanların İslam dinini ve yeni Müslüman olan insanları benimsemeye karşı direnmelerinin bir sebebi medyanın İslam hakkında yürüttüğü karalama kampanyalarıdır. Batı medyası İslam dinini şiddet yanlısı, kadınlara karşı sıkı kuralları olan ve dar görüşlü bir din olarak tanıtmaya çalışıyor. Ancak İslam öğretileriyle yakından tanışan Monica gibi insanlar bu semavi dini Kur'an-ı Kerim, sünnet ve Ehl-i Beyt gibi esas kaynaklardan öğrenince İslam dininin barış, kardeşlik, dostluk ve kadınlar için hakiki özgürlük dini olduğunu anlıyor.
Bayan Monica Hanslem bu konuda şöyle vurgu yapıyor. Ben aniden ve durup dururken İslam dinini benimsemedim. Ben İslam dinini barış ve rahmet dini olduğunu anladığım için seçtim. Monica Hanslem ülkesinin gerçek İslam'ı tanıtmadıkları için de serzeniş ediyor ve şöyle diyor. Norveç medyası ve kitle iletişim araçları hakiki İslam'ın gerçek imajını beyan etmekte çok zayıf davranıyor ve insanlara hakikatleri anlatamıyor.
Monica Hanslem sorumlu bir insandır ve yeni dinini ve inancını tebliğ etmek üzere ciddi faaliyet yürütüyor. Monica Arapçayı öğrenmiş, birçok İslami kitabı da okumuştur. Monica şimdi bazı Müslüman kadınlarla birlikte İslam dininin yüce öğretilerini ve marifini öğretmek üzere kurslar düzenliyor. Gerçi Monica bu alanda daha çok faaliyet yürütmek gerektiğini vurguluyor. Zira Norveçli Müslümanlar İslam hakkında pek fazla bir şey bilmiyor ve daha da kötüsü bu ülkenin insanları da ancak İslam dinine karşı olan medya üzerinden bu dini tanımaya çalışıyor ve sonuçta birçok sorun ve sıkıntı ile karşılaşıyor.
Monica Hanslem bu durumu şöyle anlatıyor. Norveç halkı İslam dinini doğru tanımadıkları için bu ülkede yaşayan Müslümanlar türlü sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Örneğin bizim Müslüman çocuklarımız öğretmenleri İslam dinine yönelik cahil olduklarından kendi inançlarını beyan etmekten kaçınıyor. Bu yüzden Norveç'teki İslami cemiyetler ibadet ve okumak için ulu camiyi açmak istiyor. Fakat bu durum mali sorunlar yüzünden uzun süreceğe benziyor. Norveç'te 56 cami bulunuyor ve bu ülkede bir ulu caminin bulunması Müslümanların faaliyetlerini eş güdümlü hale getirerek aralarındaki vahdeti pekiştirebilir.
Değerli dinleyiciler, Basra insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bilindiği üzere dünyada su meselesinin önemi herkes tarafından biliniyor ve yaşadığımız kriz döneminde tasarrufun yanı sıra daha büyük ve makro yöntemlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Eskiden su kaynaklarının sonsuz olduğu düşünüyordu fakat günümüzde birçok ülke su kaynaklarının kısıtlı olduğunun farkına vararak suyun daha verimli kullanma yollarını bularak uyguluyorlar. Bugün ve gelecek birkaç sohbetimizde bu yöntemlere ele almak istiyoruz.
Kriz doğal olarak veya insan tarafından ani bir şekilde veya artan bir süreçte yaşanan bir olaydır. Ve giderilmesi ise acil, temel ve olağanüstü girişimler gerektirir. Krize tepki ise kamu ve özel veya hatta halk tarafından söz konusu krizin etkileri, hasarları ve zayiatlarını hafifletmek ve her şeyi eski haline getirmek için yapılan girişimler toplamıdır. Su sıkıntısı ve kriz döneminde doğru bilgilendirme kriz alanını azaltabilir ve halkın tasarruf etmeleri için şartlar oluşturabilir. Örneğin su krizinin küresel boyutlara taşınması ile birlikte iki Amerikalı bilim insanı küresel bir kullanma modelini oluşturmaya çalıştılar. İki araştırmacı bilim insanı önce 80 ülkeden 1200 su uzmanı ile görüşerek su krizine karşı bazı yöntemler önerdiler. Yapılan araştırmanın başında su tüketim modelinin değişmesinin su krizinin kontrol edilmesinde etkili olduğu belirtildi. Bilim insanlarına göre önce su krizi konusunun doğru algılanması sağlanmalıdır. Böylece su krizine karşı mücadele daha kolay olur ve ondan sonra makro yöntemler uygulanabilir.
Su krizi bizim gezegenimiz tehdit ediyor. Tatlı su rezervleri her yıl daha da azalırken insan nüfusunu da besleyen ve ekosistemleri koruyan birçok su sistemi bu krizden etkileniyor. Nehirler, göller, denizler ve yeraltı su kaynakları ya kurumuş veya çok kirlenmiştir. Üstelik dünyadaki suların yarısından çoğu kurumuştur. Tarım her sektörden daha fazla su tüketiyor. Üstelik suyun büyük bir bölümü yanlış sulama yöntemleri neticesinde heba oluyor. İklim değişiklikleri ve dünyadaki su kullanma modelleri birçok bölgede su krizi ve kuraklık diğer bazı bölgelerde de sel ve taşkınlıklara da sebep olurken halihazırda kullanılan su miktarı daha da kötü bir durum olacaktır.
Öyleyse her şeyden önce su sorunu ve kriz şartlarında olduğumuza inanmamız gerekiyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF gelecek 10 yılda dünyadaki en büyük ikinci krizin su krizi olacağını ilan ederek bu sorunun diğer ülkelere nazaran Asya kıtasında daha fazla görüleceğini belirtti. Fakat çeşitli ülkeler su krizi ve sorunu için nasıl bir çözüm yolları düşünüp uyguladıkları sorunun cevabı ise onların bu kriz şartlarını algıladıkları düzeyini gözler önüne seriyor. Singapur su krizi ve su sorununa karşı bazı çözümler getiren ülkelerden biridir. Suyu tekrar arıtmak, New Water bu çözüm yollarından biridir. Su krizine karşı teknolojik çözümler geliştirmeye çalışan ülkelerden bir diğeri ise İsveç'tir. Örneğin daha birkaç yıl önce İran asıllı İsveçli bir mühendis Mehrdad Mahcubi, su kullanımında en iyi tasarruf sağlayan farklı bir duş icat etmeyi başardı ve bu başarısı ile dünya teknoloji haberlerinin başına yer aldı. Geleceğin duşu olarak bilinen bu sistem suyu geri dönüştürerek %90 oranında su ve %80 oranında da enerji tasarrufu sağlarken hijyenden ve konfordan ödün vermiyor. Haznede toplanan atık su analiz edilip temizlendikten sonra tekrar kullanılacak hale getiriliyor. Patentli bir temizleme kapsülü sistemine dayalı bir teknoloji olduğundan su her zaman kristal berraklığındadır.
Tahran Radyosu.
Mehtat Mahcubi, NASA ile İsveç'teki Lund Üniversitesi'nin Mars'a yapılacak uçuş için ortaklaşa çalıştığı bir projeden ilham almıştır. Astronotların duşta kullandıkları suyu tekrar kullanabilmelerini sağlayan kapalı devre sistemini hayata geçirmiş. Duşun ilginç tasarımı birçok alanda ödüller almıştır. Yağmur, suyu maksimum verimli kullanması için önemli çözümlerden biridir. Hindistan ve Nepal gibi ülkelerin bilim insanları yağmur suyundan azami ölçüde yararlanmak için sistemler ve makineler icat etmeye çalışıyorlar. Bundan bir süre önce FAO yayınladığı raporda nükleer teknoloji ile çeşitli tarım ürünlerini ıslah ederek onlar susuzluğa daha dayanıklı kılarken daha az su ile daha verimli üretim yapmaları sağlanabilir. Örneğin Şili'de kahve ve kakao ıslah edilerek nükleer teknoloji ile ekiliyor. Bu teknoloji tarımda susuzluktan kayıpların %25'ini azaltabilir.
Tüm bunlara ilaveten rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir enerjilere değinilebilir. Bu teknolojiler fosil yakıtların yerine kullanılabilir. Böylece daha az sera gazı üretilir ve küresel ısınma ile birlikte buzulların erime süreci azalabilir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin belirttiğine göre su fiyatının yükselmesi, su kayıpları ve sudan dolayı oluşan kirlilikleri azaltmaya yardımcı olacağını duyurdu. Buna rağmen birçok ülkede, örneğin Amerika'da, su fiyatı çok düşük ve çok ucuzdur. Bu tüketim modeli ise düzeltilmelidir. Diğer yandan büyük enerji rezervlerine sahip olan Batı Asya gibi bölgelerde deniz suyu arıtma tesisleri kullanılabilir. Genelde deniz suyundan tuzun arıtılması için yüklü enerji tüketimi gerekiyor. Fakat bu yöntem için sıcak ülkelerde ve uzun güneşli günleri olan bölgelerde güneş enerjisi kullanılabilir. Örneğin Arabistan, güneş enerjisinden deniz suyunu arıtmak ve daha fazla su kaynağına kavuşmak için yararlanmak istiyor. Birçok bilim adamı mevcut şartlarda su kaybının azalması ve bu enerjinin en verimli şekilde kullanılması için teknoloji geliştirmeye çalışıyor. Bu yüzden bazı ülkeler çeşitli araçlar icat ederek kirlenmiş suları arıtarak tekrar su döngüsüne kazandırmayı hedef edinmişlerdir. Doğu Asya bölgesinde etkili yöntemlerle atık suları temiz, sağlıklı, kullanışlı ve hatta içme suyu haline getirmeyi başarıyorlar.
Diğer yandan dünyadaki sağlıklı suların %70'i tarım alanında kullanıldığı için sulama yeni yöntemler geliştirilerek arz ve talep arasındaki mesafe azaltılabilir. Aslında yeterli suyun olmaması çiftçilerin üretim oranını düşürmüştür. Örneğin Avustralya'nın bir eyaleti, Amerika'nın güneybatısı ve Asya'da su sorunu çiftçileri çok zor durumda bırakmıştır. Bu şartlarda damla ve fıskiye sulama sistemi ise modern bir sistem olarak kullanılabilir. Fakat halen çok az sayıda çiftçi bu sistemi kullanmaktadır. En kötü iklim şartlarına sahip olan Hindistan ve Pakistan'da ise yağmur suların maksimum oranda kullanılması için metotlar geliştiriliyor. Onlar su kaynaklarını en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Su dağıtma alt yapıları durumunun iyileştirmesi ise su krizinin çözümünde gündemde olan bir diğer çözüm yoludur. Su şebekelerinin alt yapılarının kötü durumda olmaları, halkın sağlığı ve ekonomiye zararın yanı sıra birçok masrafların da artması ve yaşam kalitesinin düşmesine sebep olur.
Su tüketim miktarının %22'si sanayi alanında kullanılıyor ve birçok ürün ise yüksek oranda su tüketiyor. Bu yüzden üretim yönetiminin değiştirilmesiyle su kullanma oranı azaltılabilir. Ayrıca tarım alanında da çok su kullanılan ürünlerin yerine bölgenin iklimine uygun ve daha az su tüketen ürünler yetiştirilebilir. Bazı ülkeler tıpkı Şili gibi su yasalarını değiştirmeye çalışıyorlar. Diğer yandan kriz durumunda olan bir dünyada suya ulaşmak ise geniş çaplı araştırmalar gerektiriyor. İklim değişikliğinin de su sorunu yaşanan bazı ülkelerde çok kötü sonuçlar olmuştur. Örneğin Hindistan'ın kuzeybatısı ve Afrika çölünde ise su krizi ciddi boyutlara ulaşmıştır. Kurak şartlarla mücadele yollarından biri bu bölgelere yeni teknolojiler taşımaktır. Gerçi genelde zayıf ekonomileri olan bu bölgelerde benzer projelerin uygulanması biraz aldatıcı görünüyor, fakat gerekli maharetlerin yanı sıra yerel toplulukların işe alınması ise söz konusu bölgelerin birçok sorununu çözebilir. Tabii ki fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjiler de kullanılabilir. Halihazırda fosil enerjiler sera gazlarının salınımı ve iklim değişikliği sebeplerinden biri olarak biliniyor. Yenilenebilir enerjilerin kullanımı iklim değişikliklerinin baskısını azaltır ve gelecekte su krizi ve sorununu azaltabilir.
Son ve önemli konu olarak halkın birçoğu hükümetlerin sağlıklı suya ulaşmasını kolaylaştırabileceğine inanıyor ve suyun da ekosistemde bulunduğu için tüm oranlarda su tüketiminin kontrol edilmesi ve çeşitli sektörlerdeki su tüketimi için gerekli koordinasyonun sağlanmasından hükümetlerin sorumlu olduğu düşünülüyor. Tabii ki tüm sektörlerin suyu kontrollü kullanmaları çok daha etkili olabilir. Su tüm alanlarda kullanılır, bu yüzden seçici olarak sadece bazı alanların kontrol edilmesi gereken randımana sahip olamaz. Tüm kurumlar bu konuda işbirliği yapmalı, bu konuda hatta uluslararası daha fazla işbirliği ise sorunları daha fazla azaltır. Dünyanın şimdi yeni ve uygun yasalarla tüm kurumların su tüketiminin kontrol edilmesine ve daha fazla su sorunu bataklığına saplanmaktan kurtulmaya ihtiyacı vardır.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin bu bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Suhriverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hacı Nesreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde yine geçen bölümde anlattığımız İranlı büyük bilgin ve düşünür Ebu Reyhan Biruni'nin yaşamı ve eserlerini anlatmaya devam edeceğiz. Biruni'nin en önemli eserlerinden biri Asarul Bakiye an Karunal Haliye adlı eseridir. Bu eseri uzun süre önce Avrupa dillerine çevrilerek yayınlandı ve dünya tarih yazarlığın en büyük şaheserlerinden biri sayılır. Biruni bu eserin bir bölümünde kürenin nasıl düz bir yüzey haline getirilebileceğinin yollarını irdeledi. Ve yine coğrafya haritalarını çizmek için yeni yöntemleri gündeme getirdi. Avrupalı bilim adamları bu kitaptan hareketle Ebu Reyhan Biruni'nin Mercator harita çizme yöntemini ilk kez kullanarak yerkürenin haritasını çizen bilim adamı olduğunu belirtiyor. Araştırmacılar Biruni'nin tarihi incelemeleri ve geçmiş kavimlerin öykülerini araştırmasını ve eski takvimlerin üzerinde inceleme yapmasını yan yana getirdikleri zaman bu büyük bilginin ne denli derin ve geniş bir düşünceye sahip olduğunu anladıklarını beyan ediyor.
Biruni Asarul Bakiye an Karunal Haliye adlı eserinde o dönemde çeşitli milletlerin ve farklı dinleri izleyen kavimlerin arasında yaygın olan inançları ve ayinleri irdelemiş ve aralarındaki farklılıkları ve benzerlikleri anlatmıştır. Biruni Asarul Bakiye an Karunal Haliye adlı eseri de 6. bölümünde İsrailoğulları kralları ve peygamberlerinin sırasıyla hangi yıllarda yaşadığını ve yine Aşur, Babil ve İran kralları, Mısır firavunları, Roma ve Bizans imparatorları, İran'ın mitolojik kralları ve Eşkani ve Sasani padişahları yaşadıkları yıla ve bazen aya ve güne göre sıralamıştır. Bu araştırmada Biruni nerede tarihi belgelerde ihtilaf varsa tüm rivayetlere ve hatta şahsen yanlış bulduğu rivayetlere beyan etmiş ve aralarında en doğru olanı ön plana çıkarmaya çalışmıştır. Gerçi Biruni de birçok araştırmacı gibi bazı kararlarında hata yaptığı da bilinmekte. Asarul Bakiye An-Karunan Haliye adlı eser 1887 yılında Alman şarkıyacı Edvard Sacka tarafından çevrilerek Londra'da yayınlandı.
Tahkiki malul hind men makuli makbule fil akli u mazdule Biruni'den beşeriyete miras kalan bir başka önemli eserdir. Bu eser o dönemde Müslüman bilginlerin dünyanın dört bir yanına seyahat ederek sosyoloji biliminde harikulade bir düzeyde yer aldıklarını ve çeşitli diyarlarda yaşayan toplumları tanıdıklarını ortaya koyuyor. Bu eser aslında Biruni'nin Hindistanlı matematikçilerin ve müneccimlerin düşünceleri ve Hinduların düşünceleri ve dünya görüşü ve bu ülkenin coğrafi ve jeolojik özellikleri hakkında yaptığı araştırmanın sonucudur. Birçok bilim adamı Batı dünyası Biruni'nin bu eseri sayesinde Hindistan'ı tanıdığını belirtiyor. Ünlü tarih yazarı Will Durant'a göre Biruni'nin bu eseri Orta Çağ'da yapılan en büyük bilimsel araştırmadır.
Tahkiki Malul Hind adlı eseri gerçekte Hinduların tarihi, dini, gelenek ve görenekleri ve bilimleri hakkında en seçkin eseridir. Ve bu yüzden Biruni'yi antropoloji ve din üzerinde araştırma yapan bilim adamlarının en önemli öncülerinden biri olarak görebiliriz. Biruni antropoloji üzerinde yaptığı bu araştırmasında büyük zorluklarla karşı karşıyaydı. Çünkü Biruni bir Müslüman olarak Müslümanları pek sevmeyen bir ülkeye ayak basmıştı. Üstelik bu insanların dilini öğrenmek de çok zordu. Buna karşın Biruni Sanskrit dilini en iyi şekilde öğrendi ve Hindistan insanları ve bilgeleriyle irtibat kurmaya çalıştı. Ve araştırmasını da tamamlamak üzere Hindistan'ın çeşitli bölgelerini ziyaret etti. Biruni bu eserinde tarafsız bir uzman gibi hareket ederek Hindu inançlarını anlatmaya çalışıyor ve şöyle diyor. Bu kitabı Hinduların inançları hakkında yazdım ve bizimle dini açıdan farklı olan bu insanlara mesnetsiz töhmet ve iftirada bulunmak istemedim ve ayrıca bu meseleyi kendi dindarlığım ve Müslüman oluşuma aykırı bulmadım ve konunun aydınlanması için detaylı anlatımdan çekinmedim. Eğer bu anlatımlar küfür içerikli algılanır ve hak izleyenleri yani Müslümanlar buna itiraz ederse onlara tüm bunların Hinduların inancı olduğunu söylemek isterim ve onlar bu itirazlara nasıl cevap vereceklerini herkesten daha iyi bilir.
Ebu Reyhan Biruni, Tahkiki Malul Hind adlı eserinde ayrıca Hinduların inançlarını başka milletlerin inançlarıyla karşılaştırıyor. Örneğin Biruni'ye göre Yunan halkı Hazreti İsa aleyhisselam zuhur etmeden önce Hinduların inandıkları şeylere inanırdı ve bu yüzden iki milletin inançlarını bu eserle karşılaştırdı. Biruni eserin bir başka bölümünde yine Hindu toplumu Sasani toplumu ile karşılaştırıyor ve bu iki toplumun da birbirine çok benzediğini beyan ediyor. Biruni ayrıca Hinduların evlenme geleneklerini beyan ederken İranlıların, Yahudilerin ve cahiliye döneminde yaşayan Arapların geleneklerini de beyan ederek birbiriyle mukayese ediyor.
Biruni'nin bir başka ünlü eseri tam adı El Kanun El Mesudi Fi Heyet Vel Nucum olan ve kısaca Mesudi Kanunu olarak anılan eseridir. Nucum, coğrafya, heyet ve matematik ansiklopedisi sayılan bu eser 11 bölümden oluşuyor ve Müslüman müneccimlerin bu bilimde ne kadar ilerlediğini ortaya koyuyor. Biruni bu eserde gezegenlerin karmaşık hareket sistemini irdelemeye çalışıyor. Biruni bu eserde ayrıca trigonometri biliminde harikulade yeniliklere imza atıyor ve Newton'un ünlü denklemine büyük benzerlik arz eden bir denklemi de açıklıyor. Biruni Mesudi Kanunu adlı eserinde coğrafi ölçülerin uyumu hakkında sırf deneylere ve deneyimlerine dayanarak söz ediyor. Ve bu yüzden bu eserde yer alan tabloların daha derinlemesine incelenmesi gerekiyor. Türkiye'li araştırmacı Dr. Zeki Velidoğan, Biruni'nin sunduğu tabloları yine Biruni'den bazı mektuplarla birlikte yayınladı ve daha sonra da Amerikalı araştırmacı George Sarden bu tabloları bilimsel açıdan irdeledi. Mesudi Kanun adlı eser 1929 yılında Hindistan'ın Aligarh Üniversitesi tarafından İngilizceye çevrelere yayınlandı.
Ebu Reyhan Biruni, kendisinden önce yaşayan bilim adamlarının sözleri ve yazılarıyla yetinmeyen bilim adamlarından biriydi. Ve defalarca Aristo gibi bilginlerin teorilerini sorguladı. Biruni, başkalarının bulgularının doğruluğunu irdelemek için doğrudan gözlem ve deney yapmaya inananlardan biriydi. Biruni, deneylerinde günümüz araştırmacıları gibi örneğin iki maddenin özelliklerini karşılaştırırken tüm şartları eşit hale getirmeye çalışırdı. Biruni örneğin Aristo'nun sıcak su, soğuk sudan daha çabuk donar tezini irdelemek için yaptığı deneyi şöyle anlatıyor. Ben iki eşit büyüklükte ve şekilde kabı aldım ve her birine eşit miktarda birine soğuk, diğerine sıcak su koydum. Ve her iki kabı soğuk ve kurak bir havada bıraktım. Soğuk suyun yüzeyi donarken sıcak su hala donmamıştı. Bu deneyi bir kez daha yaptım ve yine aynı sonuca ulaştım.
Ebu Reyhan Biruni tüm yazılarında kendisinden önce gelen bilim adamlarının görüşlerini karşılaştıran ilk bilgindir. Biruni bazı eserlerini sırf bilim tarihi için kaleme almıştır. Örneğin Asar-ul-Bakki adlı eseri takvim ve zaman tanımı ile ilgilidir ve içinde Hindistanlı, Arap, Yunan, Yahudi ve İranlıların da aralarında bulunduğu çeşitli milletlerin takvimini anlatıyor. Yine Biruni nücum bilimi üzerine kalem aldı. Tamhidul Mustakar ve Tahlilul Takdi adlı eserinde de Yunan, Hint ve İran düşüncelerinde nücum bilimiyle ilgili çeşitli endekslerin nasıl elde edildiğini ve bilim adamlarının bu endekslerden nasıl etkilendiğini anlatıyor. İşte bu yüzden Biruni'nin eserleri bilim tarihi üzerinde araştırma yapan araştırmacıların önünde yeni bir kapı açtı.
Biruni'nin araştırma alanında sahip olduğu bir başka önemli özelliği birkaç dili bilmesidir. Biruni, Farsça, Arapça, Türkçe, İbranice, Süryanice ve Sanskrit dillerini çok iyi biliyor ve Yunanca ile aşina olan biriydi. Biruni, çeşitli milletlerin kültür ve medeniyetini araştırmak için ilkin onların dilini öğrenmesi gerektiğini ve araştırmalarda başkaları tarafından tercüme edilen eserleri incelemenin pek işe yaramadığını anlamıştı. İşte bu yüzden Biruni, Hindistan seyahatinde ilkin Sanskrit dilini öğrenmeye başladı ve kendi tabiriyle zor da olsa bu dili öğrendi ve sonunda bazı Sanskrit dilinde yazılan eserleri Arapçaya çevirecek kadar bu dilde uzman oldu. Bazı araştırmacılar Biruni'nin Yunanca'dan birkaç eseri de Sanskrit diline çevirdiğini belirtiyor.
Muhterem dinleyiciler, İran ünlüler, evrensel mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bir başka İranlı büyük bilginle tanışmak üzere esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlerle birlikte gençlik döneminde kişisel gelişim ve özgüven konusunu incelemek istiyoruz.
Evet, gençlik yaşamın baharıdır. Birçok gelişmenin yaşandığı, değerli ve kader belirleyen bir bahar. gençlik mevsimi, parlama mevsimi, ibadet ve kendini geliştirme mevsimi, mücadele, cihat ve yapım günleri, öğrenme ve sorumluluk alma, fazilet ve liyakat gösterme mevsimidir. Bu yüzden gençlerden kendi insani erdemlerini ve ahlaki faziletlerini keşfetmek için büyük yetenek ve birikimlerini kullanmaları bekleniyor.
İnsanlık tarihi herhangi bir ülkenin büyümesinin ve gelişmesinin o toprakların gençlerine bağlı olduğunu göstermektedir. Çünkü gençlik, sorumluluk alma, bireysel ve toplumsal sorumlulukları kabul etme aşamasına girme zamanıdır. Bu dönemde kişinin dini ve sosyal görevlerini yerine getirmek için gerekli büyümeyi bulduğu, kendini geliştirmek için gençliğin sunduğu fırsatlardan yararlanması ve sorumluluklarını yerine getirmesi uygun olur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu bağlamda şöyle buyuruyor. Siz aziz gençler, omuzlarınızda ağır bir sorumluluk olduğunu ve o sorumluluğun ise kendini geliştirmek olduğunu bilmelisiniz. Bilimsel ve düşünce açısından kendini geliştirmek, fiziksel güç, ahlaki ıslah açısından kendini geliştirmek, dini marifet ve dini davranış açısından kendini geliştirmek, başta gençler olmak üzere herkesin görevi bu salahiyetleri kazanmaktır.
Her gencin kendisine karşı ilk görevi kendini doğru tanımasıdır ve kendini olduğu gibi tanımak ve nasıl bir varlık olduğunu kavramaktır ve hangi nimetlere sahip olduğudur. Zira gencin kendini doğru tanıması ve içinde gizli olan yetenek ve kapasitelerden haberdar olması, ona kendi değerini anlama ve nasıl değerli bir varlık olduğunu anlama bilgisi veriyor. Ayrıca yetenekleri tanımak, gence geleceği için uygun karar almak yolunda doğru plan yapma ortamı hazırlıyor. Ve doğru bir program ile kendi kabiliyetlerini çalıştırması gerektiği ve hayatın çeşitli alanlarında göz kamaştırıcı ilerlemeler yaşamasını sağlıyor.
Böylece kendini tanımak, ayetlerde ve rivayetlerde vurgulanan en önemli görevlerden biridir. Nitekim Yüce Allah, Maide suresinin 105. ayetinin bir bölümünde şöyle buyuruyor.
Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin.
Kendine bakmanın genel bir anlamı vardır ve kendini tanımayı da kapsar. Yani genç hem kendini tanımalı ve hem de kendine bakmalıdır. Zira kendini tanımadan ve önemli anlamadan kendine bakmaya başlamaz. Bu yüzden kendini tanımak, kendini geliştirme ve murakabenin başlangıcıdır.
Kendini tanımak ve öz benliğin gerçeğini kavramak ve gencin sahip olduğu güç ve yeteneği tanımak, onun yaşam tarzı ve yolunun belirlenmesinde temel rol ifa eder. Her genç, kendisinde ne tür bir güç ve kuvvet olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu bilmelidir. Sonra bunları kullanarak dünya ve ahirette istediği kemale ulaşabilir. Fiziksel güç, akıl yürütme ve düşünme gücü, yaratıcılık ve yenilikçilik, diğer insanlarda nadiren bulunan fakat gençlerin özellikleri arasındadır. Bir genç, kendi varlığının gerçeklerinin tam olarak farkına varırsa, onda bir özgüven ve inanç duygusu oluşur. Kişisel ve toplumsal büyüme ve gelişmesi için hizmetlerin ve çeşitli faaliyetlerin kaynağı olabileceğine inanır.
Tahran Radyosu.
Bir Bir gencin kendine karşı en önemli görevlerinden biri özgüven ruhuna sahip olması. Birçok erdemleri olduğuna ve hayatın çeşitli alanlarında etkili olabileceğine inanmasıdır. Eğer bir genç sahip oldukları ve toplum içinde neler olduğu konusunda tam bilgi sahibi olursa, özgüvenini kolayca güçlendirebilir ve önemli kişisel ve sosyal işler yapabilir. Kendine inancın önemli etkisi, bağımsızlık ve özgüven için temel oluşturmasıdır. Kendine inanç, gençler için diğer birçok özelliğin temelini oluşturan bir ortamdır. Çünkü kendine güvenen gençin bir planı vardır. Hırslıdır, karar verir, dener ve bir şey yaparsa başarır. Bir genç kendine inanmıyorsa, bu niteliklerden hiçbirine sahip değildir ve hayatını tembel ve işsiz olarak geçirmiştir. Hazreti Ali Aleyhisselam, gençleri teşvik konusunda şöyle buyuruyor. Ne zaman bir işin zorluğundan korkarsan, diren ki karşında küçük düşsün ve zamanın hadiselerine hile yap ki sana kolay gelsin.
Kendine inanmayan bir gencin hiçbir şey yapmaya cesaret edemeyeceği açıktır. Bu nedenle gençlerin önce yeteneklerini, ardından toplumdaki imkanları bilmeleri gerekmektedir. Daha sonra Kur'an-ı Kerim ve masum imamların rehberliğinde bireysel ve toplumsal faaliyetlerle uğraşır. Böyle yaparsa maddi manevi hayatta mutlaka başarılı olur. Gençlik aynı zamanda nefsani istekler ve şehvetli arzuların doruk noktasıdır. Doğal arzular, içgüdüsel arzular onlara hakim olursa kişinin dalalet ve karanlık uçurumuna düşmesinden korkulur. Din adamlarına göre kim batini şeref ve insani gevherini tanırsa bu tanıma onu şehvet ve batıl arzuların şerrinden korur. İçgüdülerin yersiz arzularına galip gelmek, pisliklerden ve günahlardan sakınmak nefse kuvvet verir, şeref ve gurur kaynağı olur.
Muaviye'nin oğlu Yezid'in çok sevdiği ve adını Muaviye koyduğu bir oğlu vardı. Ömer el-Maksus adında faziletli bir öğretmen onun talim ve terbiyesini üstlendi. Ömer el-Maksus ise mümin ve Ehlibeyt Aleyhisselam'ı gerçekten seven, Muaviye ve oğlu Yezid'in zalimane davranışlarından yoğun şekilde nefret eden biriydi. Bu değerli hoca Yezid'in oğlunun eğitiminden sorumlu olduğu yıllarda ona insanlığın ve imanın bütün temellerini öğretmiş ve Kur'an-ı Kerim öğretilerinin aydın ışınlarıyla tüm benliğini aydınlatmıştı. Muaviye, babası Yezid'i kaybettiğinde 20 yaşındaydı ve halk onu halife olarak seçti ve onunla halife olarak biat etti.
Yezid'in halife olarak geniş toprakları yönetmek bu gencin içgüdülerini tatmin etmesi için en iyi araçtı. Fakat onun bilge ve hikmetli hocası, Yüce Allah'a olan inancı ve Kur'an'ın öğretileri ışığında onu iradeli, özgür ve bağımsız yetiştirmişti. Öyle ki hilafetin büyük makamı tüm ihtişamıyla onu yıkamadı ve onu şehvetin esiri yapamadı. Muaviye bin Yezid çok önemli ve hassas bir yol ayrımıyla karşı karşıya kaldı. Bir karar vermesi ve ikisinden birini seçmesi gerekiyordu. Ve sonunda imanın gücü ve derin dini terbiyesi nefsine galip gelerek hilafetten çekildi. Ve çok açık bir şekilde ve cesurca aldığı kararla her türlü günahla kirlenmiş bu makama sırt çevirdi.
Kendini geliştirme arayışında gençte maneviyatın önemli yönü büyür ve gelişir. Kur'an-ı Kerim tüm insanları kendini geliştirmeye davet etmiştir. Âlâ suresinin 14. ayeti şöyle buyuruyor.
Kurtuluşa ermiştir her türlü kötülük ve günahlardan arınandır.
Yine Şems suresinin 9. ayetinde de şöyle okuyoruz.
Ki onu, o nefsini günahlardan temizleyen muhakkak kurtulmuştur.
Kur'an-ı Kerim'e göre saadet ve felaha ulaşmak ancak tezkiye yapanlarındır ve günaha bulaşanların ise kurtuluş yolu yoktur.
Gençlik kendini geliştirmenin en iyi dönemidir. Her gencin kişisel yeteneklerini ve Kur'an'ın öğretilerini ve masum imamların siyerini kullanarak ahlaki kirlilikten kurtulmak ve takvanın doruklarına ulaşmak için kullanabileceği bir dönemdir. Elbette kendini geliştirmek ve günahtan kaçınmak herkes için arzu edilir. Ancak genç bir insandan daha matluptur. Resulullah Efendimiz bu konuda şöyle buyurur. Tövbe güzeldir ve gençten daha güzel. Gencin ruh güzelliği tövbe ve temiz olmakla daha da artar. Ve o genç Allah-u Teala tarafından daha çok sevilir.
Gençlik, mükemmelliğe ulaşmak ve dereceleri yükseltmek için Allah'ın bir armağanıdır. Mükemmelliğin doruklarına ulaşan büyük adamların çoğu, gençlik dönemlerini en iyi şekilde kullandılar ve bu süre zarfında yaşamlarında büyük adımlar attılar. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni de gençlik döneminden en çok yararlananlardan ve diğerlerini de gençliğinden en çok yararlanmaya teşvik edenlerden biridir. İmam Hümeyni, gençlere tavsiyede bulunarak şöyle buyurdu.
Sizler genç olduğunuz süre bir şeyler yapabilirsiniz. Gençlik gücü ve iradeniz olduğu sürece nefsani hevesler, dünyevi arzular ve hayvani istekleri kendinizden uzaklaştırın. Fakat eğer gençlikte kendinizi ıslah etmek ve oluşturmak fikrinde olmazsanız, artık yaşlılıkta iş işten geçmiş olacak. Gençken bir şeyler yapın, yaşlanıp yıpranmanıza izin vermeyin. Gencin kalbi latif ve melekutidir ve fesat motivasyonları onda zayıftır. Lakin yaş ilerledikçe günahın kökleri kalpte daha da güçlenir. Ta ki ondan vazgeçmek mümkün olmaz.
Hicri Kameri 5. asrın edip ve asilzadesi Unsurul Meali Keykavus, Kabusname adlı kitabında oğluna gençlik dönemiyle ilgili ibret verici ve dinlenmeye değer öğütler vererek şöyle diyor. Ey oğlum, ne kadar yapabilirsen aklını izle. Gençlik yapma demiyorum, lakin kendini kontrol eden genç ol. Gençliğinizden gücünüzün yettiğince yararlanın ki yaşlanırsan zaten yapamazsın. Ve her ne kadar genç olursan ol, aziz ve celil olan Allah'ı unutma ve ölümden emin olma. Zira ölüm ne yaşlılığa bakar ve ne de gençliğe. Ey oğlum, uyanık ol ve gençliğinle böbürlenme. İtaat veya günahta her ne halde olursan ol, aziz ve celil olan Allah'ı an ve ondan mağfiret dile ve ölümden de kork.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.